Ayrım 11.
6. Bölüm. Banka Tatili Partisi. 1. Kısım. Barbara. Bakın, iş yerinde her zaman öyle eğlenceli, öyle bir şeyin merkeziydim ki doğal olarak banka tatili partisine katılacağımı düşünüyordum. Bensiz gidecekleri aklımın ucundan bile geçmezdi. Bensiz, Barbarasız, partinin neşesi, canlılığı olmazdı. Yani onlara şehirden kilometrelerce uzakta, Rosemore denilen o yerdeki büyük bir yüzme havuzu ve üzerinde kendi etinizi ya da tavuğunuzu kızartmanıza izin verdikleri bir terası olan o oteldeki partiyi ilk haber veren bendim. Web sitesini bulup kağıda basmış onlara göstermiştim. Doğal olarak bunun bir parçası olduğumu düşünüyordum. Sonra partiden, kimlerin oda paylaşacağından, trene binmek için yola çıkmadan önce, bir içki içmek için kaçta buluşacaklarından söz ettiklerini duydum. Bir Azize'nin ortaya çıkıp durduğu bir kaynağa dilek dilemeye gidip Azize'yi ortaya çıkarken, yarım yamalak halde görüp göremeyeceklerine bakacaklardı. Bir anda bunun bir parçası olmadığımı anladım. Önce bunun bir hata olduğunu düşündüm. Bilirsiniz işte, herkes bir başkasının haber verdiğini düşünür. Bensiz gitmeleri imkansızdı. Ama bir şeylerin dışında bırakıldığınızı sezgisel olarak hissedersiniz ya, işte bana da olan buydu. Önce müthiş öfkelendim. Nasıl olur da düşüncemi çalıp beni oraya dahil etmezlerdi. Sonra üzüldüm. Beni neden sevmiyorlardı? Beni dışarıda bırakmalarının nedeni neydi? Kendime acıma duygum kabarmıştı. Gözyaşlarımı zor tutuyordum. Sonra hepsinden nefret etmeye başladım. Arkadaşım olduklarını sanıyordum. Arkamdan gülüyorlardı. Banka tatili olan hafta sonunun onlar için gerçekten kötü geçmesini, otelin berbat olmasını, ortalığı seller götürmesini, terasta giysilerine ve saçlarına iğrenç böcekler dolaşmasını diledim. Cuma öğlen saat 2'deki trenle yola çıkıyorlardı. O sabah hepsi bavullarını iş yerine getirmişti. Şaşırtıcı olan bunu benim önümde açıkça konuşuyor olmalarıydı. Tatilimi çalıp beni dışında bıraktıkları için utanç bile duymuyorlardı. Seslerini alçaltmıyor, arkalarını dönmüyorlar, sanki ben dışında bırakılacağımı tahmin etmişim gibi tartışıyorlardı. Cuma sabahı nispeten iyi kalpli olanlardan Rosie bana o hafta sonu satıştan Martin'le beraber olma umuduyla gittiği sırrını verdi. "Sence onunla bir şansım olur mu Ber?" diye sordu. "Neden bana soruyorsun ki?" dedim soğuk bir sesle. Rosie şaşırmış görünüyordu. "Çünkü sen çok akıllısın, her şeyi bilirsin Ber," dedi. Gördüğüm kadarıyla dalga geçmiyordu. Onlara katılmamı istemiyor olması daha da tuhaftı. "Bence Martin'in şefkatinden faydalanma şansın çok yüksek," dedim. Ama onu Sandra'dan uzak tut. O biraz adam yamyamıdır. Oh Bar, harikasın. Keşke bizimle gelseydin. Hep bana akıl verirdin. Neden gelmiyorsun? Bu seferlik gelsen. Çağrılmadım deyip ne kadar önemsediğim anlaşılmasın diye omuz siktim. Rosie gülmekten ölüyordu. Davet mi gerekiyordu dedi. Gelmek istemedin. Bunu başından beri biliyorduk. Oradan söz etme biçimin alaya alman, yapacak daha iyi bir şeyin olduğunu hepimiz biliyorduk. Rosemore'u hiç alaya almadım. Orayı ben önerdim dedim öfkeyle bağırarak. Tamam, belki tam olarak alaya almadın ama Bar, hepimiz orasının senin tarzın bir yer olmadığını biliyorduk. Biraz düzeyi düşüktü, burnu havada değiliz ama biraz öyle. Sana inanmıyorum dedim. ''Kime istersen sor o zaman.'' dedi Rosie. Ben de sordum. Adam yamyamı Sandra'ya sordum. ''Sana göre bir yer olduğunu sanmıyorum.'' dedi Sandra. ''Bizim gibi sıradan insanlar için tamam ama sana uygun değil Bar.'' Neden bana uygun değilmiş diye sordum buz gibi bir sesle. Sen bizden daha klas birisin Bar, biliyorsun. Hafta sonu seni kot giymiş bir halde sosis kızartırken düşünmek mümkün değil. Şaşırmıştım. Evet, iyi giyinirim. Görüntüme dikkat ederim. Kendimi bakımlı bulurum. Aksanımı düzeltmek için diksiyon dersi aldım ama ofis gezisine katılmak için çok mu klasmışım? Haydi canım. Beni dahil etmeyecek kadar alçak gönüllü ve saygılı olamazlar, öyle değil mi? Ama ne kadar şaşkın ve kızgın olduğumu anlamalarına izin veremezdim, vermeyecektim. Her neyse, iyi eğlenceler Sandra dedim neşeyle. Hafta sonu için gözüne kestirdiğin kimse var mı? Yo, satış departmanından Martin denen çocuk olabilir, bakacağız. Sandra istediği herkesi elde edebilirdi ama Rosie o kadar şanslı değildi. Hayal kırıklığı içindeyken bile işleri dengelemeye karar verdim. Ben olsam onunla zaman kaybetmezdim. Tanıdığım zaman durgun bir su kadar sıkıcı olduğunu duydum. Teşekkürler Bar dedi Sandra, dudağına parlatıcı sürerken. Bilmekte fayda var. Sen banka tatiline ne yapacaksın? Ben mi? Pek bir şey yapmayacağım dedim şaşkınlıkla. Yapacağına eminim dedi Sandra. Büyük bir öğle yemeği partisi vereceğim dediğimi duydum. Ah Barbara, sen nesin ya? Kaç kişilik? Ben dahil 12 kişi. Aklımı mı yitirmiştim? 12 kişi tanımıyordum bile. Tanısam bile o kadar kişiye yemek pişiremezdim. 12 kişi, muhteşemsin Bar. Gelecek hafta fotoğrafları getirirsin değil mi? Muhtemelen dedim sıkıntıyla. Filmin fotoğraf makinesinde sıkıştığını söyleyebilirdim tabii. Yalnızca acıması ve popülerlikten uzak değil, deli ve yalancıydım da. Banka tatiline güzel bir başlangıçtı bu. Saat 2'deki trene yetişmek için iş yerinden çıkarlarken onlara el salladım. Onların arkadaşım olduğunu sanıyordum. Seksi Sandra, masum Rosie, satıştan hoş kibar çocuk Martin ve kibirli ve kendini beğenmiş olduğumu düşünen bir düzine insan daha. Bayanlar tuvaletindeki aynada kendime baktım. Pahalı bir saç kesimiyle çerçevelenmiş solgun bir yüz, her akşam tozunu alıp fırçaladığım iyi kesimli bir ceket, içine her gün farklı renkte ucuz tişörtler giyiyordum. Üst sınıfa ait burnu havada bir halim yoktu, değil mi? İçeri kova ve süpürgeleriyle iki temizlikçi kadın girdi. Çok sayıdaki altın dişlerini göstererek nezaketle kocaman gülümsediler. İrlandalı değillerdi ama zaten bugünlerde deniz aşırı yerlerden İrlanda'ya çalışmaya gelen pek çok insan vardı ve ben onların nereden geldiklerini bilmiyordum. Önlerinde uzanan 3 saatlik ovma ve cilalama işine göre oldukça neşeliydiler. Ve ben pazarlamada iyi bir işi, bahçe katında bir dairesi, düz ekran televizyonu ve tasarımcıdan alınmış bir ceketi olan, ben kendim için üzülme cüretini gösterebiliyordum. Banka tatilinin dört gözle bekliyorsunuzdur herhalde diye sordum. Pek değil dedi birisi. Büyük şehirde banka günleri genellikle hüzünlü ve yalnız oluyor dedi öbürü. Neler hissettiğini anlıyordum. Bana öğle yemeğine gelir misiniz dediğimi duydum. Size öğle yemeğine mi diye sordular hayretle. Ağızları açık bana bakıyorlardı. Şey evet, pazar günü saat 1'de benim evimde. Bakın adresi buraya yazıyorum. Deri kaplı küçük defterimi çıkardım. Sarı tulumlar giymiş iki kadın, sanki onlara Ay'a gitmek için davetiye yazıyormuşum gibi bakmaya devam ediyordu. Ah, tabii sizi diğerleriyle tanıştırmak için isimlerinizi de bilsem iyi olur dedim. Başkaları da mı olacak? Paniğe kapılmışlardı. Evet, toplam 12 kişi olacağız dedim neşeyle. Kıbrıslı iki kız kardeşlerdi ve Yunanca isimleri vardı, Magda ve Eleni. Eleni heyecanla onları daha önce kimsenin evine davet etmediğini söyledi. Magda endişeliydi. Evinizi temizlememizi istiyorsunuz galiba dedi. O kadar utanmıştım ki konuşmakta güçlük çekiyordum. Hayır hayır, misafir olarak diye mırıldandım. Baklava yaparız, harika bir Türk tatlısı dedi Magda. Her şey açıklığa kavuştuktan sonra. Onları heyecanla Yunanca konuşurken bıraktım. Yeni ülkelerinde başlarına bundan daha harika bir şey gelmemişti. Ofisime dönerken az önce ne yaptığımı düşünmeye bile fırsat bulamadım. Sanırım 45 yaşlarında gergin ve endişeli işkolik patronum Ellen'la karşılaştım. Eski karısından nefretini tutkuyla dile getirdiği patlamalar dışında özel hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Patlama anlarından biriydi. Korkunç kötücü bir kadın dedi Ellen bana koridorda. İğrenç ve kötü bir insan. Yine ne yaptı diye sordum. Ellen oldukça yakışıklıydı ve eski karısı hakkında söylenmese iyi bir arkadaş olabilirdi. Çekip gitti ve Harry ile 10 yaşındaki iki arkadaşını fast food yedirmemesi talimatıyla beraber bütün hafta sonu başıma bıraktı. Onlara normal yemekler pişirmem gerekiyor. Ah, pazar günü onları al bana getir. Saat bir civarında dedim, kayıtsız bir tavırla adresimi yazarken. Bunu yapamam Bar dedi. Aslında bunu yapmak istediği apaçıkken. Ah peki neden diye omuz silktim. 12 kişi olacağız ve bir dolu da ev yemeği olacak. Deliriyor muyum acaba diye düşünüyordum. O zaman ben de şarap getiririm dedi Alan. Minnet dolu bir coşkuyla. Ofisime dönüp eşyalarımı toplarken son kez ajandama baktım. Salıya kadar bakamayacaktım. Hatırlamam gereken bir şey olup olmadığını bilsem iyi olurdu. Pazar günü babamın ablasının yani Dorothy halamın doğum günüydü. Kimseleri beğenmeyen, ağzından nadiren güzel bir söz çıkan bir kadın olarak tanınırdı. Ailemi bir dahaki görüşünde beni onu ihmal etmekle suçlamasın diye bir doğum günü kartı atacak kadar zamanım vardı. Sonra en iyisi onu yemeğe çağırayım dedim. Her şey bundan daha gülünç hale gelemezdi zaten. Aradığımda Dorothy hala kara mizah modundaydı. Üç bridge arkadaşı doğum gününü unutmuştu. Oysa o, onunkileri her zaman hatırlardı. Ama hayır, kutlamanın lafı bile geçmemişti. Neden kötülüğe iyilikle karşılık verip onları benim evimde yemeğe davet etmiyorsun Dorothy hala dedim. Artık aklımı tamamen kaçırdığımın farkındaydım. Dorothy hala bu fikirden çok hoşlanmıştı. Onları utandıracak, küçük düşürecek, yerin dibine batıracaktı. Gelirken ne getireyim hayatım diye sordu. Neredeyse medeni bir sesle. Bir an düşündüm, ne yiyeceğimizi planlamamıştım bile. Ama salataya ihtiyacımız vardı. Onu söyledim. 5 kişilik mi diye sordu Dorothy hala. Hayır, aslında 12 kişilik diye cevap verdim. Bahçede yiyeceğiz dedim ve telefonu kapattım. Bir hesap yaptım, 11 kişi olmuştuk bile. Bir kişi daha lazımdı. Güvenlikçi Larry içeriye girdi. Hafta sonu için iş yerini kilitleyecekti. Böylece doğal olarak onu yemeğe çağırdım. O da doğal olarak buna bayılacağını, döşeme tahtalarını kamyonetine yükleyip sabah erkenden gelip bahçede masa kuracağını söyledi. İşte partim böyle gerçekleşecekti. Eve dönerken kolay yollu eğlence seçenekleri bulmak için yolumun üzerindeki kitapçıdaki kitaplara baktım. Cumartesi günü alışverişe çıktım ve 3 tane ucuz masa örtüsü, cips ve dip sosları, parlak renkli balonlar ve kolay usul tavuklu pey ve kolay usul vejetaryen yemeği malzemelerini aldım. Yunan tatlıları, Dorothy halanın salatası ve Alan'ın şarapları ve benim yaptıklarım herkese yeterdi. Cumartesi gecesi iyi bir uyku çektim ve Rosemore'daki terasta, sivrisineklerin arasında kuzu pirzolalarının ve sosislerini kızartan, ormandaki yürüyen heykelleri ziyarete giden iş arkadaşlarımı aklıma bile getirmedim. Larry sözünde durdu ve döşemelik tahtaları ve iş yerinin tavan arasından ödünç aldığı bir düzine katlanabilir sandalyeyi getirdi. Oturma planı yapmamıştım. Nereye istiyorlarsa oraya otururlardı. Saat yarımda gelip gelmeyeceklerini merak etmeye başlamıştım. Saat tam birde hepsi geldi. Alan tüm mahalleye yetecek kadar şarap getirmişti. İçeri girdikleri andan itibaren bir konuşma uğultusu başlamıştı. Magda ve Ellen'i tatlıyla beraber zeytin de getirmişti. Ellen'in oğlu Harry ve iki arkadaşının parayla yakından ilgili oldukları ortaya çıktı. Garsonluk yaparsak bize ne kadar vereceksin diye sordular gelir gelmez. Yardım ister bir şekilde Ellen'e baktım. Adam başı 2 euro, o kadar dedi. 5 euro dedim ve onlar çalışırken ben arkama yaslandım. Dorothy hala neşeyle arkadaşlarına hava attı. Ah, Barbara'nın geniş bir tanıdık çevresi vardır dedi gururla ve ben herkesi doğum günü şarkısını söylemeye davet ettiğimde birkaç damla gözyaşı döktü. Magda, Eleni'nin hep Larry gibi güçlü ve yardımsever bir erkek aradığını söyledi ve onları bir araya getirmek için elinden geleni yaptı. Harry ve arkadaşları bulaşığı bitirmiş, yabani otları ayıkladıklarında para alıp alamayacaklarını merak ediyorlardı. Adam başı 1 euro dedi Alan. Adam başı 3 euro dedim. Magda ve Eleni Larry ve zorba dansını öğrettiler. Dorothy hala ve arkadaşları hep beraber Alacakaranlık şarkısını söyledi. Ellen bana, biliyor musun, senden hep hoşlanırdım ama biraz burnu havada olduğunu düşünürdüm. Böyle biri olduğun aklımın ucundan bile geçmezdi. Kesinlikle harikasın. Böylece ben bu tatil için onlara ayarladığım terasta, ıskaraya beni davet etmeyen arkadaşlarımı, Ellen da eski karısını düşünmemiş oldu. Ve sanırım biri de fotoğraf çekti ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü o günü zaten hiç kimse unutamadı.